Kitabın adı Kusursuz Tuzak. Yazarı Lisa Gardner. Üçüncü ayrım. 1. Bunlar kimsenin size anlatmayacağı, öğrenmek için tecrübe etmeniz gereken şeylerdir. Sadece ilk birkaç kerede canınız acır. Çığlık atarsınız. Çığlık atar, çığlık atar ve boğazınız tahriş olana kadar, gözleriniz yuvalarından çıkana kadar, gırtlağınızın derinliklerinde safra suyuna benzeyen bir tat oluşana ve bütün gözyaşlarınız tek bir damla haline gelene kadar bağırır, çağırırsınız. Anne diye bağırır, Tanrı'ya yalvarırsınız. Ne olan biteni anlarsınız, ne de gerçek olduğuna inanmak istersiniz. Oysa gerçekten olmaktadır. Ve bu şekilde ufak ufak sessizliğe gömülürsünüz. Dehşet sonsuza dek sürmez, süremez. Devam ettirmek için çok fazla enerji gerekir. Ve gerçekte dehşet, bilinmeyenle yüz yüze geldiğiniz zaman ortaya çıkar. Ama bir kere yeterince uygulandığında, size sistematik bir şekilde tecavüz edildiğinde, dövüldüğünüzde ve sindirildiğinizde, bu artık bir bilinmeyen değildir, öyle değil mi? İlk önceleri sizi şoka uğratan, canınızı acıtan, sapkınlığıyla utandıran bu durumu artık normal bir şey olarak kabul etmişsinizdir. Bu artık sizin gününüzdür. Bu artık sizin hayatınızdır. Bu kişi artık sizsinizdir. Koleksiyondaki bir parça. İki. Örümcekler her zaman av peşindedirler. Ama başka yırtıcılar da onların peşindedir. Akıllıca gizlenmek ve süratle kaçmak örümcekleri beladan uzak tutar. Örümcekler ve akrabaları. Herbert W. ve Lorna R. Levy, Golden Guide. St. Martin, 2002. Bir sorunumuz var. Şaka yapıyorsun. Amfetaminlerin yaygın üretimi, orta sınıfın gitgide yok olması, küresel ısınma dehşeti. Hayır, hayır, gerçek bir sorundan bahsediyorum. Kimberly içecekti. 3 günden beri bu dava üzerinde çalışıyorlardı. Bu süre, jet yakıtının ve kömürleşmiş bedenlerin kokusuna alışmak için yeterli bir zamandı. Üşüyordu. Vücudu sıvısız kalmıştı. Ve sırtına bıçak gibi saplanan bir ağrı vardı. Onun durumunda birinin asıl problemin ne olduğunu teşhis etmesi uzun zaman alırdı. Şişede kalan son suyu da dikip içtikten sonra, kumanda merkezi olarak kullanılan çadır kente arkasını dönerek ekip arkadaşlarına baktı. Pekala Harold, sorun nedir? İnanman için kendi gözlerinle görmen gerekiyor. Harold, cevap vermesini beklemeden hızlı bir tempoda yürümeye başlayınca, Kimberly'nin onu izlemekten başka bir şansı kalmadı. Sık bir orman tarafından çevrilmiş ve bir zamanlar, yeşil bir otlak olan suç mahallinin çevresi boyunca hızla yürüdüler. Şimdi ise ağaçların tepelerinin çoğu biçilmişti. Otlağın ortasında kararmış uçak enkazına kadar uzanan derin ve sarp bir yarık vardı. Yarık, John Deere marka bir traktörü devirip sağ tarafına yatmasına sebep olmuştu. Suç mahallelerini oluşturan şey, özellikle uçak kazaları ise her şey karman çorman olurdu. Enkaz geniş bir alana yayılır, biyolojik tehlike riski artar, etrafa saçılmış kırık camlar ve metaller birer bubi tuzağına dönüşüverirlerdi. Bu tarz bir suç mahalli, en birikimli delil uzmanlarının bile şaşkına dönmesine yol açardı. Nihayet, üçüncü günün öğleden sonrası, Kimberly'nin takımı, kahretsin, nereden başlasak kısmını geride bırakmış ve yarın akşam yemeğinde evde olmak için işini iyi yap aşaması olan rapor tutma sürecine varmış, yavaş yavaş ilerlemekteydiler. Herkes daha Advil almaya ve öğlen yemeği için verdikleri molaları uzatmaya başlamıştı. Çevirenin notu, Advil, Amerikan aspirini olarak da bilinen bir ağrı kesici. Ama bunların hiçbiri, Harold'un neden Kimberly'yi kumanda merkezinden, jenerizin ulutusundan ve suç mahallinde çalışmakta olan düzinelerce müfettişten uzağa sürüklediğini açıklamıyordu. Harold, düz bir hat boyunca uzun adımlarla yürümeye başladı. 50 metre, 100 metre, yarım kilometre. Tanrı aşkına Harold, ne oluyor? 5 dakika daha, bunu yapabilirsin. Harold adımlarını hızlandırdı. Kimberly asla pes eden bir tip olmadığından, dişlerini sıktı ve onu takip etti. Suç mahallinin sonuna ulaştıklarında Harold sağa dönerek bütün pisliğin başlamış olduğu ufak ağaçlık alana girdi. Uzun ağaçlardan bir tanesi bulutlu kış gökyüzüne doğru sivri bir şekilde uzanıyordu. Umarım dediğin kadar önemlidir Harold. Öyle. Eğer bu nadir bulunan bir bataklık veya tehlikede olan bir otlak hayvanı ile ilgiliyse seni öldürürüm. Ona hiç şüphem yok. Harold parçalanmış ağaçlar arasına eğilip kalkıyor, ağaçların altındaki çimenlikleri eşip karıştırıyordu. En sonunda durdu ve Kimberly koşarak onun arkasına geçti. Şuraya bak dedi Harold. Kimberly, Harold'un gösterdiği yere baktı. Ah, kahretsin, bir sorunumuz var. FBI özel ajanı Kimberly Quincy tam anlamıyla bir paket programda. Çok güzel, akıllı ve adı akademi salonlarında Douglas ve Ressler gibilerle birlikte anılan, efsanevi, emekli profil uzmanı babası gibi asil biriydi. Omuzlarına dökülen koyu sarı saçları, açık mavi gözleri ve aristokrat yüz hatları vardı. Kariyerinin sonuna kadar peşini bırakmayacak, üstü kapalı dedikoduların kaynağı ise ölmüş olan annesinden hediyeydi. 1.60 boylarında, ince ve atletik yapılı olan Kimberly, fiziksel dayanıklılığı, ateşli silahları ustaca kullanması ve kişisel yardım almaktan şiddetle hoşlanmamasıyla tanınırdı. İlk bakışta, hoşlanabileceğiniz türden bir takım arkadaşı değildi ama insanlarda kesinlikle saygı uyandırırdı. FBI'ın Atlanta bürosundaki 4. yılına girerken, en sonunda şiddet suçları, yani ŞS bölümünü atanarak, Atlanta'nın 3 delil toplama ekibinin, yani DTE, liderlerinden biri konumuna yükseltilmişti. Kariyerinde kararlı bir şekilde ilerliyordu ya da en azından 5 ay öncesine kadar böyle olmuştu. Gerçi bu da bütünüyle doğru sayılmazdı. Artık ateşli silahlar eğitimine katılmıyordu ama bunun dışında işi her zamanki gibiydi. Bununla birlikte bugünkü büro, kendini açık fikirli bir hükümet organizasyonu olarak adlandırıyordu. Her şey, eşitlik, dürüstlük ve cinsiyet hakları ile ilgiliydi. Ya da ajanların şakayla karışık dile getirdikleri gibi, FBI, babanın FBI'yi değildi artık. Şu anda ise Kimberly'in göz önünde bulundurması gereken daha büyük sorunları vardı. Suç mahallinin 3 metre dışında, devasa bir orman gülü çalılığının içinde asılı duran, kesik bir bacak bulmuşlardı. Bu şeyi görmeyi nasıl başardın diye sordu Kimberly, Harold'la beraber kumanda merkezine doğru koştururlarken. Kuşlar dedi Harold. Bir sürünün bu çalılıktan topluca havalandığını gördüm. Bu bana orada yırtıcı bir hayvanın olabileceğini düşündürdü. Yırtıcı hayvanı düşününce de onu oraya ne gibi bir şeyin çekmiş olabileceğini sordum kendime. Ve sonra omuz silkti. Gerisi nasıl olur bilirsin dedi. Kimberly başını salladı. Ancak şehirli bir kız olarak gerisinin nasıl olmuş olabileceğini tam olarak kestirememişti. Diğer taraftan Harold, ahşap bir kulübede büyümüş ve ormancılık yapmıştı. Başakların izini sürebilir, geyik derisi yüzebilir ve ağaçlardaki yosunlara bakarak havanın nasıl olacağını tahmin edebilirdi. 1.83 boyu, 80 kilo ağırlığıyla oduncudan çok bir telefon direğine benziyordu. Ama Atlanta DTE'nin Atlanta Olimpik Parkı'nı bombalayan Rudolph'un suç mahallinde çalıştığı sırada Harold, günde 32 kilometre yürüyebilme kapasitesi sayesinde uzaktaki kamp yerine ulaşmayı takımın diğer üyelerinden bir saat önce başarmıştı. Kamp yerine giden yolun sık ağaçlarla kaplı ve 45 derece eğimli bir yamaç olduğu düşünülecek olursa bu hiç de yabana atılmayacak bir süreydi. Rachel'a söyleyecek misin diye sordu Harold. Yoksa bunu ben mi yapmak zorunda kalacağım? Aa, bence bu şerefe sen nail olmalısın. Hayır hayır, gerçekten. Takım lideri sensin. Hem ayrıca Rachel seni kırmak istemez. Son cümleyi gereğinden fazla vurgulamıştı. Kimberly onun ne demek istediğini anlıyordu ve kesinlikle hak veriyordu. Durumu idare ederek alınmamış gibi davrandı. Problem, 727 numaralı uçağın Charlotte, North Carolina havaalanından cumartesi sabahı 6.05'te kalkmasıyla başlamıştı. İçinde 3 mürettebat ve ağzına kadar mektup dolu olarak saat 7.20'de Atlanta'ya inmesi planlanıyordu. Hava şartları sisli ve pusluydu ve buzlanma potansiyeli vardı. Tam olarak neyin yanlış gittiğini bulmak artık Ulusal Taşımacılık Güvenliği Komisyonu'nun yani UTGK işiydi. Ama saat 7.15'i biraz geçe, uçak iniş pistinin başına yaklaşırken 727 yere çakılmıştı. Sağ kanadı ağaçların tepesine çarpan uçak yan dönerek, bir tekerleğin uçak versiyonu gibi ilerleyip, çiftlik alanında bulunan bir biçer döveri, iki kamyoneti ve bir traktörü mıhlamış ve uçağın enkazı bir ateş topuna dönerken 800 metrelik bir alana metal parçaları yağdırmıştı. Acil durum araçları olay yerine ulaştıklarında, mürettebat çoktan ölmüş ve geriye sadece 1,5 kilometrelik alana yayılmış, içinde 3 insan, 1 uçak, 4 çiftçi aracı ve kar fırtınası şeklinde uçuşan Birleşik Devletler mektuplarının olduğu enkaz kalmıştı. FBI ve UTGK arasında gerçekleşen karşılıklı memorandumdan sonra, Atlanta'nın 3 delil toplama birimi, kanıtları toplamak üzere olay yerine gönderilmişti. FBI'ın kıdemli takım lideri Rachel Chiles'ın yaptığı ilk şey, olay mahallinin etrafını çevirmek olmuştu. Patlamalar ve uçak kazaları için uygulanan temel kural, patlamanın olduğu yerle en uzaktaki kanıtın arasındaki mesafenin %50'sinin son kanıtın bulunduğu uzaklığa eklenip, alanın o şekilde şeritlerle çevrilmesiydi. Yani eğer son kanıtın uzaklığı 100 metre ise, alan 150 metreden itibaren çevrilmeye başlıyordu. Bu davada ise suç mahalli 4 kilometre uzunluğunda ve 800 metre genişliğindeydi. Tebeşirle yere çizilen kütüphane cinayetlerinden değildi yani. Ve FBI'ın en son, en büyük ve en yeni oyuncağı olan Total Station için biçilmiş kaftandı. Çevirenin notu, Total Station, suç mahallinin alanını ölçmekte kullanılan optik bir araç. Total Station, yol yapımında kullanılan cihazların modifiye edilmiş bir modeliydi. Lazer görüşü olan bir cihazdı ve suç mahalli için özel yazılmış bir bilgisayar programıyla çalışıyordu. Cinayet dedektiflerinin mesai sonuna kadar yapmayı başaramayacakları bir hızda verileri toplayarak üç boyutlu bir hale sokuyor ve suç mahallinin tam bir fotoğrafını gözler önüne seriyordu. İşlem oldukça basit olmasına rağmen çok fazla emek gerektiriyordu. İlk olarak düzinelerce suç mahalli teknisyeni bölgeyi araştırarak buldukları her kanatın başına bir bayrak dikiyor, sonra o parçanın uçağa mı, bir insana mı ait olduğunu veya şahsi bir eşya olup olmadığını saptıyorlardı. Sonra görevlendirilmiş bir stadyacı, çevirenin notu, haritacılıkta ve yer ölçmede mesafeleri ölçmeye yarayan ve üzerinde taksimat veya işaretler bulunan, belirli uzunluktaki stadya veya miraları tutan şahıs. Belirlenmiş her kanıta cam bir yansıtıcı yerleştiriyordu. En sonunda silah operatörü yansıtıcıları hedef alarak tetiğe basıyor ve 5 kilometreye kadar olan bir mesafedeki kanıtlar bilgisayar programı tarafından işlenmeye başlıyordu. Bu esnada gözlemci kanıt kabul edilen her nesneyi numaralandırarak detaylarını kaydediyordu. Herkes çok çalışıyordu ama bir sonraki adımda etrafa dağılmış enkazın karmaşasının, kaderin kaprisli davranışlarından her zaman bir anlam çıkarabilecek kadar becerikli bir bilgisayar modeline dönüşecek olması ağır çalışma şartlarını katlanabilir kılmaktaydı. Bu, her detay manyağını, her kontrol delisini mutlu edecek kadar yeterliydi ve Kimberly her ikisinden de vukuatlıydı. Stadyacı olmayı seviyordu ancak bu kez kayıtları incelemekle yetinmek zorundaydı. Komuta merkezi göründü. Kimberly, küme halinde toplanmış beyaz tişörtlü ve denizci mavisi takımlı adamları fark etti. UTGK memurları 727'nin kocaman mavi yazısına dikkat kesilmişlerdi. Yarım düzine kadar suç mahalli çalışanının üzerlerinde halen koruyucu giysiler bulunmaktaydı. Nihayet kalabalığın arasından kırmızı saçlı, ERT kıdemli takım lideri Rachel Chiles'ın fanatik mükemmelliyetçi kafası görünmüştü. Kimberly ve Harold eğilerek şeridin altından geçtiler. Harold, bol şanslar diye fısıldadı. Amirleri özel ajan Rachel Chiles, Chicago'da ünlü bir mimar olmak üzereyken son anda karar değiştirip FBI'ya katılmıştı. Chicago'daki en iyi kanıt dedektiflerinden birinin asistanlığını yapmaya başlamış ve böyle böyle hayatta bulunma amacını keşfetmişti. Detayları saptamaktaki dikkati, ince eleyip sık dokumaktaki yeteneği ve kağıt işlerine olan tutkusuyla kanıt belgeleme işinin, Chicago gökdelenlerinin güzelleştirilmesi işinden daha önemli olduğuna karar kılmıştı. Bu, 15 yıl önceydi ve asla arkasına bakmamıştı. 1.55 boy ve 47 kilo ağırlığıyla ufak tefek kendini işe adamış, zehir gibi bir Nancy Drew'du ve ilk cinayet davasıyla karşılaşmak üzereydi. Nasıl olur da insan bacağı gibi önemli bir şeyi atlamış olabilirsiniz diye kükredi. Rachel, Kimberly ve Harold, enkaz kalıntılarının olduğu yerden, gürültülü jeneratörün olduğu yere doğru yürüdüler. Rachel, takım arkadaşları içinde sivil giyinmiş tek kişiydi. Takımı onun ailesiydi. Hepsi de tam bir fiyaskoydu. Tam bir fiyasko olduklarını biliyordu ve bunu yüzlerine rahatça söyleyebilirdi. Yine de bu, hiçbir şeyi değiştirmezdi. Artık iş tamamen onların üzerine kalmıştı. Bacak çalılıklarının arasındaydı dedi Harold. En sonunda konuşmaya cesaret ederek, ağacın altında, kolay görünemeyecek bir yerde. Şubat ayındayız, yapraklar çoktan döküldü. Görünür olması lazımdı. Çam korusunun içindeydi dedi Kimberly. Yolu Harold gösterdi. O eliyle gösterene kadar hala bir şey görememiştim. Açıkçası böyle bir şeyi görebilmesini bile etkileyici buldum. Harold Kimberly'ye minnetle baktı. Kimberly omuz silkti. Haklı çıkmıştı. Rachel Kimberly'nin üstüne fazla gitmeyecekti. Bu sihirden etrafındakilerin de faydalanmasının hiçbir mahsuru yoktu. Kahretsin diye homurdandı Rachel. Bugün üçüncü gün. Şu anda toplanıyor olmalıydık ama her şeye baştan başlamak zorundayız. Aptalca, amatörce. Olur böyle şeyler dedi Kimberly. Oklahoma City, Nashville uçak kazası. Şu büyük kaza mahalli. Durumu biraz olsun kontrol altına alabilmemiz bile büyük bir başarı. Yine de... Perimetreyi yeniden ayarlar ve batı yönüne odaklanırız. Bize sadece bir güne mal olur ve şansımız yaver giderse atladığımız tek şey bir bacak olarak kalır. O anda Rachel'ın kaşları daha çok çatıldı. Bekleyin bir dakika. İnsan bacağı olduğundan emin misiniz? Daha önce de bacaklar gördüm dedi Harold. Ben de diye ekledi Kimberly. Ama Rachel aniden ellerini kafasına götürdü. Ah kahretsin. Eksik olan vücut parçası yok. Bu sabah kokpitteki 3 cesedi topladık ve işlemi ben kontrol ettim. 3 kişiye ait 6 bacağımızın olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Harold her ikisine de baktı ve size bir sorunumuzun olduğunu söylemiştim dedi. 3. ayrımın sonu. Sayfa 25. Devamı 4. ayrımda.